Not Defteri'nin 82. bölümünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Haluk Bürümçekçi ile beraber ekonomideki, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Haluk Bey merhaba. Nasılsınız? Geçmiş
merhaba.
Olsun diyeyim.
Teşekkür ederim. Gelemedim bugün ama evden de olsa katılayım istedim.
Evet. Sağ olun tekrar. Geçmiş olsun. Evet. İsterseniz hızlı bir şekilde bu haftanın konularını ben aktarayım. Bu hafta dört ana başlığı konuşuyor olacağız. İlk başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da temaslarda bulunuyor. Orada finans dünyasıyla, yatırımcılarla toplantılar yapıyor. Önemli açıklamalarda bulunuyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'da. Orada o da önemli mesajlar veriyor. Ben size orada öne çıkan başlıkları sormak istiyorum. Birçok konuda önemli mesajlar verildi. Bunları değerlendireceğiz. Sonrasında önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın beklenen enflasyon raporu açıklanıyor artık. Oradaki beklentileri siz özellikle neye dikkat edeceksiniz? Bunları soracağım. Devamında ekonomideki bu uygulanan politikaların sanayici tarafında özellikle etkileri görülmeye devam ediyor. Oradan sesler de yükseliyor artan düzeyde. Ben size burada ne noktadayız, sanayicilerin tepkileri ne anlama geliyor bunları soracağım. Ve son olarak haftanın verisi olarak bugün bütçe verileri açıklandı. Bütçe verileri bize ne mesaj veriyor bunları soracağım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım.
Evet.
Cevdet Akçay da Mehmet Şimşek de Londra'da önemli mesajlar verdi. Burada gerek dezenflasyon süreci, gerek rezervlerimizdeki son durum, enflasyonda ne noktadayız, geçişkenlik. Son bir haftadır PKK'nın açıklaması sonrasında oluşan ortam neticesinde bunun ekonomiye yansımaları ne olacağına dair çok başlık var. Ben size bunları soracağım ama ilk etapta genel olarak genel resme baktığınızda siz bu toplantıları nasıl görüyorsunuz? Mesajları nasıl buluyorsunuz?
Yani şimdi tabii 19 Mart itibarıyla bayağı bir hikayemiz sarsıldı. Bayağı bir yara aldı ve bunun da maliyetleri oldu. Bunları takip ediyoruz zaten. Özellikle döviz satışları olarak gördük. Döviz talebi, dolarizasyon, TL olan güvensizlik bunları yaşadık. Şimdi tabii bunu gidermeye yönelik temasları arttırdılar tabii ki ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası. Yatırımcıları ikna etmeye çalışıyorlar içeride dışarıda. Güven toplamaya çalışıyorlar. Yani bu çok normal. Zaten dönemsel olarak da normal. Yaz ayları öncesi bu temaslar. Ama burada şunu anlıyoruz. Bir hikaye yaratılmaya çalışıyor. Yani yeni bir hikaye. Mesela şeyi kastettiniz işte PKK ile barış, yani bu sorunu çözme yolundaki şey falan, bunların öne çıkarılması veya dış politikadaki gelişmeler. Yani yeni bir hikaye yaratılmaya çalışılıyor. Öyle anlaşılıyor. Yani Türkiye'nin hani cazibesi açısından. Tamam yani bir şeyler tabii ki olumlu gelişmeler ve bunlar söylenebilir ama bunlar hani yani benim görüşümü sorarsanız bunlar bir hikaye yaratmakta son derece yetersiz o kalır. Yani mühim olan, yani burada ana sorun TL olan güvensizliktir. Bunu da bu tip şeylerle çözemezsiniz. Para politikasıyla zaten çözemiyorsunuz. Ana şey siyasetle ilgili, iç siyasetle ilgili belirsizliktir. Oradaki durumdur, mevcut durumdur, gerilimlerdir. Bunlar bir netleşmedikçe, bir hal yoluna konulmadıkça, evet tabii ki sürekli bir düşüşte olmazsınız veya kan kaybı sürmez. Arada daha sakin dönemler olur şimdi olduğu gibi. Ama sorunun kökünden çözemezsiniz. Yani ben öyle bakıyorum ama tabii ki temaslar olumludur. Burada anlatılanları değerlendirmemiz de uygundur. O yüzden Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarına öyle baktım ama burada belki Cevdet Akçay'ın açıklamalarını biraz daha konuşsak para politikası açısından daha iyi sinyaller işaret ediyor gibi gözüküyor. İsterseniz orada bir başlık varsa oradan değerlendiririm ya da ben aktarabilirim.
İlk olarak dünkü EBRD'nin toplantısında Cevdet Akçay'ın bir mesajı vardı. Onu sorayım, onunla başlayalım isterseniz. Orada ne kadar ciddiye alınırsak o kadar sıkı olmamız gerekecek diyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Burada geçmişte Cevdet Akçay'ın açıklamaları da vardı. Dezenflasyon sürecinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz demişti geçmişte de. Buradaki açıklamada topu biraz şirketler tarafına, vatandaşlar tarafına mı atıyor? Siz nasıl değerlendirdiniz?
Beklentilerin kendi tahminleriyle uyumsuzluğuna altını çiziyor. Bunu daha önce de bu tip açıklamalar olmuştu Sayın Akçay'ın. Bunları izlemiştik. Yani bizi ne kadar ciddiye alırsanız o daha sıkılaşmak durumunda kalırız. Ciddiye almazsanız ya tahminlerimize yani yakın bir fiyatlama yapmazsanız o zaman bu dezenflasyonun maliyeti yükselir. Yani niye maliyeti yükselir? Çünkü o zaman biz faiz indiremeyiz. Faiz seviyesi de yüksek kaldıkça malum birazdan konuşacağız büyümeyle ilgili. Büyüme zayıflığı. Büyümedeki yavaşlama daha güçlenebilir. Bunu söylüyor. Aslında bu yeni bir mesaj değil ama söylenmesinde fayda var. Yani topluma söylenmesinde fayda var ama yani aslında bize söylendiği kadar ekonomi yönetimine veya iktidarı da söylenmesinde fayda var. Yani şu anlamda onlar da üzerlerine düşeni tam olarak yapmaları anlamında, hani gerek bu maliye politikası olsun gerek siyasetle ilgili gelişmeler. Oraya da seslenmek lazım. Yani sadece hane halkına veya şirketlere bunu söylemek tamam doğru ama eksik kalıyor. O yüzden yani bu şekilde ben bakıyorum.
Büyüme tarafındaki açıklamalara nasıl bakıyorsunuz? Özellikle benim dikkatimi çeken, ekonomik aktörler sert daralmadan ne kadar çok korkarsa fiyat belirleyicilerin fiyatlama davranışında o kadar büyük değişiklikler olur ve korktukları senaryo olan sert daralmanın gerçekleşme olasılığı artar, diyor Cevdet Akçay.
Evet, onun öncesinde de aslında biz bir iniş falan yaşamadık diyor değil mi? İlk sıkılaşma evet. Sonrasında yumuşak
sert bir iniş olmadı.
Hani yumuşak bile olmadı gibi bir şey söyledi. Doğru, yani genelde çok sınırlı bazı çeyreklerde yavaş başlamalar gördük ama iş talebin güçlü kaldığını gördük. Şimdi belki olabilir diyor, bundan sonra olabilir diyor uzun faiz süre şey kalırsa. Evet, o noktadayız zaten. Burada bir tekrar zaten bir ödünleşim noktasına geliniyor gibi. Yani konu şu, yani onu tabii şu anda kimse öngöremiyor. Para politikasını gevşetme şansı olacak mı önümüzdeki yakın vadede? Olmayacaksa bu ne kadar uzayacak mevcut faiz seviyesinin yüksekliği ne kadar uzayacak? Ona bağlı olarak bu sefer işte büyüme, özellikle büyümeden sonra da bence siyaset açısından istihdam daha da önemli. Yani işsizlik oranları veya o tarafa yansıması. O yansımadığı müddetçe daha fazla tolere edebilir siyaset bunu. Yani büyüme tamam biraz yavaş 3 değil de atıyorum 2,5 olur. Bunu tolere edersin ama bu eğer işsizlik oranlarını falan yükseltiyorsa, toplum daha fazla hissediyorsa, siyasetin de bu programa sabrı veya para politikası duruşuna sabrı da önemli bir testten geçer. Zorlanır yani. Orada bir yine bir tercihler, yani büyüme mi enflasyon, bu tercihleri görebiliriz hani klasik olarak. Bence bunları aslında vurguluyor. Tabii çok net bir şekilde söyleyememiş ama Akşay bunlara bu resmi anlatıyor bize.
Dezenflasyon tarafında da biraz değindik ama hikayenin kredibilitesi ne kadar yüksekse büyümeye etkisi o kadar düşük olacak diyor. Ve ilk defa kelimenin gerçek anlamıyla gerçek bir dezenflasyonla karşı karşıyayız diyor Cevdet Akçay.
Evet, yani o biraz cesur bir ifade olmuş ama şöyle baktığımızda hani biz de yayınlarda konuşurken enflasyon hani o kadar kötü gitmiyor. Hani esas sorunumuz şu anda enflasyonun hani düşmüyor olması değil falan gibi anlattık ben de yayınlarda sizde. Yani esas sorun TL'ye olan güvensizlik ya da dolarizasyon diye söyledim zaten. Nisan verileri de eğilim olarak olabildiğince hani ılımlıydı diyelim. Bundan sonra da olabilir. Yani bir dezenflasyon var zaten. Bunu inkar etmek doğru olmaz. Yani sonuçta gelecek hafta enflasyon raporu konuştuğumuzda da veya şey yaptım izlediğimizde de çok büyük bir piyasanın tahminlerinin merkezin üst sınırından çok uzak olmadığı veya onun da böyle devam edeceği gibi şeyler göreceğiz. Yani orada çok sorun olmayacak. Sorun orada değil şu anda o kadar. Ama Akçay'da hep daha önceki açıklamalarında olduğu gibi enflasyon eğiliminin kalıcı olarak hani çekildiği noktaları henüz yeterli görmediğini ifade ediyor. Yani eğilim olarak evet bir şey başladık ama bu uyumsuz türünden mesajlar veriyor. Bu önemli. Aslında bildiğimiz rejim seviyesi falan diye bunu hep bahsediyor. Hani kendi ifadesiyle enflasyonda rejim seviyesi diyor. Galiba dünkü açıklamasında da hala onun %40 civarlarında falan olduğunu söylemiş. Rejim seviyesinin. Bu rejim seviyesinin daha düşük yerleri çekmemiz gerekir falan diye. Yani daha sıkı alınacak çok yol var. Sonuçta sıkı kalacağız mesajı verilmiş. Ama hani bu tabii geçmişte de gördük. Genelde Akçay'ın açıklamaları daha şahin olduğunu diğer üyelere göre. Hep bunu yaşadık. Hala bu görüş hani kurulun tamamına hakim midir? En ufak bir olumlu veride, gelişmede hemen bir yaşam yönüne dönülecek mi? Bunlar hala soru işareti olarak duruyor bence yine de.
Peki burada son olarak rezervleri de sormak istiyorum. Hem sizin hesaplarınıza, bakışınıza göre hem de bu toplantılarda verilen mesajlara baktığımızda burada rezervlerde yavaş ama emin adımlarla yeniden bir yükselme olduğu belirtiliyor. Sizin gözlemleriniz ne? Bununla örtüşüyor mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz rezervleri?
Rezervlerdeki düşüş, yani bahsettik hep 7 hafta, işte 19 Mart içeren hafta dahil 7 hafta üst üste çıkışlar oldu. 55 milyar dolar civarı bir döviz satışı oldu Merkez Bankası'nın. Sonrasında 9 Mart Mayıs haftası, yani geçen hafta yaklaşık 3 milyar dolar aldı Merkez Bankası. Uzun süreden beri ilk kez alım yaptı ve genelde de hani bunun devam ettiğini bu haftada görüyoruz. 12 Mayıs, 13 Mayıs verilerini gördük. Ufak ufak artışlar devam ediyor ama oldukça sınırlı diyebiliriz. O yüzden en azından kötüleşme durdu. Fakat burada tabii malum makro ihtiyati tedbirler de alındı. Yani ilave olarak rezervleri destekleyecek, işte ihracatçılarının daha fazla dövizine el koyma ya da zorunlu karşılık artışları yabancı para gibi kararlar da oldu. Dolayısıyla hani bunların bir kısmı brüt rezervi, bir kısmı net rezervi etkiliyor. Bunlar da yansıyor yani tamamen ters dolarizasyondan olmuyor. O yüzden hani bana şu aşamada bu birkaç günlük iş tabii ki olumlu yönde ama yeterli denemez diye düşünüyorum. Bu tabii bizim daha önceki yayında da altını çizdim. Kısa vadede ya yani orada o toplantıdaki mesajları falan dinleyeceğiz tabii ki. Katılacağız inşallah. İstanbul'da da olursa orada bulunacağız. Muhtemelen oradan da yayın yaparız veya işte sonrasında bir yayında değerlendiririz diye düşünüyorum haftaya. Ama buradaki sinyallerden çok bence Haziran'da bir tekrar indirim olur mu veya ne kadar bu gecikir konusuna şu iki sinyalden izleyeceğiz. Bir, bu bahsettiğimiz rezerv birikimi seviyesi yani rezerv birikimleri düzenli, kalıcı ve belirgin oluyor mu? Buna bakacağız. Birinci konu. İkinci konu da Merkez Bankası hani orada bir rahatlıyorsa fonlama ile ilgili yapıyı değiştiriyor mu? Yani malum 49'a doğru olabildiğince para politikasının üstünde kullanarak 49'a doğru yanaştırmış durumda. Bunu nasıl sağlıyor? Haftalık repo 46'dan verdiği fonlamayı 50 milyarla sınırlı tutuyor. Aslında fonlama ihtiyacı bunun 10 katı düzeyinde sınırlı tutuyor. Sinyal nasıl verilir? Buradaki fonlamayı arttırdığı noktada piyasa hemen sinyali alır. O, ya işte 50 verdiğini 100 yapar, daha fazla yapar. O zaman faizler zaten gecelik faizler 49'dan uzaklaşıp 46'ya doğru yakınsamaya girebilir. Bu zaten çok belirgin bir sinyal olur. Bir de gözler burada olacak kısacası. Yani yakın vadede neyi izlemek gerekir diye bir soru varsa bu ikisidir. Para politikasının tekrar gevşeme ihtimalini arttırır bu gelişmeler.
Buradan biraz daha açarak sorayım. Enflasyon raporu toplantısı var. Sizin de belirttiğiniz gibi sonrasında sıcağı sıcağına değerlendirirsem rapordaki verileri, beklentileri hem de orada verilen mesajları. Anladığım kadarıyla enflasyon raporunda enflasyon tahmini olarak bir değişiklik beklenmiyor çok fazla. Sizin özellikle dikkat ettiğiniz örneğin geçmiş toplantılarda çıktı açığı önemli bir mesaj veriyordu. Bu toplantıda neye bakacağız?
Çıktı açığı muhtemelen daha aşağı çekilecektir diye düşünüyorum. Çünkü para politikası tekrar sıkılaştı malum. Bunun bas senaryosunu da bilmiyoruz Merkez Bankası'nın. Ama orayı daha aşağı çekeceklerdir. Ama geçmişte de gördük. Hani burada bunlar çok bir şey ifade etmiyor. Yani bunların bir grafik üzerinde kalıyor olması çok bir şey ifade etmiyor. Üst sınırın değişme ihtimali 29 olan %29 üst sınır değişme ihtimalini yani değişirse de çok sınırlı bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Yani 1 puan, 2 puan belki. Orta nokta muhtemelen arttırılacaktır 24 olan. O daha gerçekçi bir seviyeye çekilebilir. Belirsizlik aralığı daraltılabilir belki. En azından 2025 yılı için. Sonuçta 4 ayı geride bıraktık. Bunlar ama çok bir şey de ifade etmeyecek piyasa zaten. Hani çok kale almıyor 24'ü. 29'a bakıyorlar çok. Piyasa beklentilerinde 30, 31, 32 o civarlarda olduğunu görüyoruz. Zaten anketlerde de çıkıyor. Yani o da o anlamda çok heyecan verici rakamlar üzerinden çok heyecan verici bir şey olmayacaktır toplantıda. Bence daha çok işte Karahan'ın sorular verdiği cevaplar. Yine Akçay veya başka üyeler söz alıp belli soruları cevaplandırdıklarında verecekleri mesajlar bence onlar daha çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Peki buradan size yarın Oksijen'de yayınlanacak yazınıza dönmek istiyorum. Orada da esasında bu uygulanan politikaların sanayiciye etkilerini anlatıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, sanayicilerin tepkilerini ortaya koyuyorsunuz. Orada ekonomide son süreçte enflasyonla mücadele anlamında uygulanan politikaların önemli bir unsuru olan TL'nin reel değerlenmesinin sanayiciler ya da dış rekabete açık üretici sektörler üzerindeki negatif etkilerini değerlendiriyorsunuz. Size başlıklarınızdan bir tanesiyle beraber sormak istiyorum. Siz diyorsunuz ki ağlarsa sanayici ağlar, gerisi yalan ağlar.
Evet.
Buyurun.
Ya belki diğer kesimlerin tepkisini çekebilirim ama biraz daha ilgi çeksin diye böyle bir başlık attım. Çünkü çok kez sizin yayınlarda da söyledim. Yani bu süreç yani TL'ye değer kazandırma süreci dünyanın her yerinde ya da yani para biriminin değer kazandığı her yerde tabii ki özellikle dış rekabete açık sektörler, ihracatçı, imalatçı sektörler sıkıntı çeker böyle bir durumda. Bunlar zaten hep baştan beri söyledim yani bunlar dolayısıyla onların daha isyan etmeleri, feryatlarının duyulması normaldir. Bu göze alınmıştır bence siyaseten zaten. Muhtemelen başta böyle bir şey. Ama tabii bunun ilelebet sürmeyeceği, bir noktada TL değerlenmesine artık ihtiyaç kalmayıp hani dezenflasyonun görüleceği, sonra faizlerin gevşeyeceği bir senaryo düşünüyor. Fakat bu senaryo tabii tam evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani bu biraz şimdi yeni bir sıkılaşmayla geride kaldı gibi ve faizlerde genel olarak daha uzun süre yüksek kalabilir gibi gözüküyor. Bu sefer ne oluyor? Zaten sorunlu olan sektörler daha da fazla tabii bağırmaya başlıyor. Ama bu sefer diğer sektörlerde etkilenme şeyi doğuyor. Yani onun için zaten ilk kez belki hani inişi konuşuyoruz diyor ya Sayın Akçay. Yani aslında bundan hani daha geneleye. Çünkü şu anlamda şöyle bir Türkiye ekonomisinin yapısına baktığımızda sanayinin tabii ki çok önemlidir sanayi ama payı gerilemiş durumda son yıllarda. Yani normal olarak bütün gelişmiş ekonomilerde zaten hizmet sektörünün payı %80'i bulur. Bizde o kadar değil mesela. Bizde %55 civarında hizmet sektörü. Sanayi %20. 20'nin biraz üzerinde 22-23. Bunun içinde yani hizmet içinde ticaretin toptan ve perakende ticaretin payı %20 gibi. Tarımın %6 ve inşaatında %5 gibi payları var. Yani yapı bu. Şimdi burada biz sadece 5'te 1'ini oluşturan bir şeyi konuşuyoruz. Hani onun zayıf gitmesinin normal olduğunu falan ama böyle oldu diye ekonomi zaten acayip şey olmuyor. Yavaşlamamıştı. Bunu gördük. Zaten Şimşek'in açıklamalarında da var. Türkiye dış talepte çok hassas değil. İç talep bizim için önemli diyor. Yani bunun da nedeni işte diğer sektörlerin payının yüksek olması. İç taleple ilgili olan sektörlerin. Sonuçta sıkıntı bunun genele yayılacak olma ihtimali. Bunu konuşuyoruz. Bunun da ilk sinyalleri işte Nisan güven endeksleri falan bütün sektörlerde düşüş gösterdi. O yüzden bu risk yani büyümede aşağı yönlü etkilenme riski artmış durumda. Onu ben bu yazıda altını çizdim. Yalnız tabii önce ay sonunda ilk çeyrek verilerini göreceğiz, büyüme verilerini göreceğiz. Bütün Mart verileri de bugün itibariyle geldi. Bugün de işte inşaat ve hizmet üretim endekslerini gördük. Evet, aylık olarak baktığımızda yani yıllık artış hızlarının yavaşlamayı sürdürdüğünü görüyoruz. Ama bütün sektörel üretimlere baktığımda bütün sektörlerde çeyrekten çeyreğe artış olduğunu görüyorum. Yani geçen yıl son çeyreğine göre sanayi dahil hepsinde artış var. Yani ilk çeyrek aslında baktığımızda kötü geçmemiş. Bunu hep söylüyorduk. Mesela bir rakam vereyim. Sanayi en düşük dedim. 1.8 çeyreklik artmış. Perakende ticaret %3.2 artmış çeyreklik. Hizmetler 2.6. İnşaat 8.9 gibi çeyreklik artışlar var. Çeyreklik artışlar önemli çünkü eğilimi gösteriyor. Yoksa yani yıllık değişim olarak bakarsak bir tek de sanayi daraldı. Yıllık ilk çeyrekte 2.2. Diğer sektörler yine pozitif kaldı. Bütün bunlar bize ne söylüyor? İlk çeyrekte yine çeyreklik büyümenin önceki çeyreğe benzer olacağını gösteriyor. 1.7 olmuştu. Bunu gösteriyor. Bu da hiç fena bir şey değil. Yani çeyreklik büyüme 1.7 demek yıllık hani 5 ve üzerinde giden bir büyüme hızı demek yani. O anlamda altını çiziyorum. Ama tabii ki böyle gidecek diye varsayamazsınız. Ve bu rakamın hani yıldan yıla artış ne olur derseniz ilk çeyrekte yine 3 civarını aşacak gibi durmuyor yani 3 gibi bir şey olur. Çünkü iş günü sayısı bu yıl daha düşük olması nedeniyle büyüme hızı biraz yine sınırlı kalacak. Ancak riskler tabii bu yani bu yıl için ben mesela %3 civarı büyüme varsayımım vardı. İlk yıla başladığımızdaki gelişmelerle riskler yukarı yöndeydi. Hep bahsediyorduk. Bir dengelenme gözükmüyordu falan. Para politikası da gevşemeye başlamıştı. Ama 19 Mart sonrası işler biraz değişti. Şu anda riskler aşağı yöne dönüyor gibi gözüküyor. Fakat bunun da belirleyicisi şu olacaktır. Genel faiz seviyesi, şu anda yükselmiş olan genel faiz seviyesinin ne süre burada kalacağı belirleyecektir. Yani yoksa dış talep falan onunla ilgili bir sürü şey konuşabiliriz. İşte küresel ekonomi yavaşlıyor mu? Ya evet onları etkileyebilir ama ana etken bu olacaktır bence. Faiz seviyesinin ne ölçüde yüksek kalacağı.
Haluk Bey çok teşekkür ederim. İsterseniz bu haftalık burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta sizin de dediğiniz gibi enflasyon raporu toplantısı var. Orada verilen mesajları sizinle detaylı bir şekilde konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.